Ayrım 42.
Sayfa 492. Başkomutanlık vekaletiyle irtibat için hiçbir çaba sarf etmeyen 11. Kolordu Komutanı Galip Paşa, önünden çekilen Rus kuvvetlerini takip etmekle yetinmiş, kendisine verilen görevi yerine getirmek için hiçbir çaba sarf etmemiştir. Öte taraftan İhsan Paşa ne kadar bedbin ve yorgun ise Hafız Hakkı Paşa da o derecede atılgan ve iyimserdi. Rus kıtalarında gördüğü her hareketi Ruslar geri çekiliyor, yarın Sarıkamış'a gireceğim diye başkomutanlığa rapor ediyordu. Öyle ki şereften başka her şey bitti diyerek kol ordulara geri çekilme emri vermeden sadece birkaç saat önce aynı mealde bir raporu Enver Paşa'ya göndermişti. Bu kadar birbirinden farklı raporlar karşısında ordu komutanının isabetli kararlar alması güçleşmekteydi. Şiddetli kış mevsimi altında insanın tahammül gücü hesaplanmalı, üst sınır aşılmamalıydı. Tahammül sınırını aşan zorluklar karşısında kıtalar yürüyüş hedeflerine varmadan dağıldılar. Bu kadar zorluklarla yapılacak bir harekette en küçük erden en büyük komutana kadar herkes aynı fikirde olmalı, bütün düşünceler bir noktada toplanmalıydı. Oysa komutanların tamamı aynı azim ve iradeyi gösteremiyorlardı. Sarıkamış önüne kadar gelip günlerdir kahramanca savaşan binlerce askerin varlığı, bütün birlik komutanlarının aynı inançla işe sarılmaları halinde zaferin uzak olmadığı kanaatini vermektedir. Açlık askerin direnme gücünü kıran diğer önemli bir faktördü. 29 Aralık günü Sarıkamış'a girmeyi başaran 10. Kolordu'ya ait birlikler, yiyecek bulma derdiyle şehre dağılınca karşı taarruzda Ruslar tarafından geri atıldılar. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabis, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. Bir harbi kazanmak için ondan evvelki barış senelerinde çok dikkatli hazırlanmak lazımdır. Eğer zaruri olmayan işlere sarf edilen paralarla harp stokları vücuda getirilseydi, harpte gerek asker ve gerek halk ve millet için lazım gelecek yedek her nevi erzak, buğday, arpa, şeker, gaz, demir vesaire daha barış zamanında toplanarak ambarlarda korunabilseydi, hastahaneler ıslah edilseydi, sonradan askere ve halka arpa, mısır, kestane, nohut, hatta tahta talaşı karıştırılmış ekmek, keçi boynuzu tozu karıştırılmış un, kurtlu fasulye yedirmez ve şekersiz çay içirmezdik. Yaralılarımız kangrenden ölmezlerdi. Bizzat benim çocuklarım bile milletin diğer fertleri gibi bu zulüm ve idaresizlik altında inlemiş, Irak ve İran cephesinden izinli gelirken yanımda hediye olarak getirdiğim bir torba halis unla bir kutu şeker ve bir teneke tereyağını sarılıp öpmüşler ve gözyaşı dökmüşlerdi. Biz uzak harp cephelerinde düşmanıyla çarpışırken çocuklarımızın yaşayışından haberdar olamıyorduk. Uzun cenk yıllarından sonra birkaç hafta için izinli geldiğimiz zaman yuvamızda çocuklarımızın yedikleri ve bulabildikleri şeylere vakıf olabilmiştik. Bunlar iktisat bakımından harbe hazırlanmamış olmaklığın sebep olduğu elemlerdi. Kafkas cephesinde 3. Ordu'da vatanını savunan birçok askerlerimizin bir avuç fındıkla günlük nasiplerini aldıkları, müsait mevsimlerde bu kahramanların hayvanlar gibi dağlara sevk edilip yiyecek ot arayarak beslenmelerine çalışıldığı, belki harp çığırtkanlarının malumu değildir. Yahut harp diye bağıranlar bu feryatlara kulaklarını tıkamışlardır. Halbuki Balkan Harbi felaketlerinden sonra henüz bir sene geçmişti. Bu felaketi nasıl çabuk unutmuştuk? Harbin icapları idrakimizden nasıl silinmişti? Bir sene evvel Balkan mağlubiyetini görmüş ve yaşamış olanlar daha bu harbin yaralarının sarılmamış olduğunu nasıl düşünmüyorlardı? İşte kafi hazırlık ve tertibat yapılmadan harbe girilirse bu akıbetler daima mukadderdir. Harp zamanı kazanılmaz. Ancak uzun sulh senelerinde inceden inceye çalışarak, hazırlık yaparak kazanılır. Bizzat harp bir ekim biçimidir. Barış zamanında ne ekilmişse harp zamanında o biçilir. Hem Türk ordusunu hem de Rus ordusunu çok yıpratan bu harp, Rus komutanlar arasında da çeşitli tartışmalar çıkmasına sebep olmuş. Harbin bir bölümünde Sarıkamış Grup Komutanlığı görevinde bulunan General Mişlayevski, harp sonrasında suçlu bulunarak Rus ordusundan kovulmuştur. Başkomutan vekili General Nikolski kendi ordusunun dışında Enver Paşa komutasındaki 3. Ordu komutanları ve Sarıkamış Harbi hakkında kitap yazan Rus komutanlardandır. General Nikolski, Rus orduları başkomutan vekili. Enver Paşa tarafından Sarıkamış bölgesine makineli tüfeklerle ve az sayıda topçu ile desteklenen 30-35 bin dolayında bir kuvvetin sevk edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu kuvvet harekatın ilk günlerindeki ilerlemeyi başarıyla devam ve tamamlamak için yeterliydi. Ancak bazı Türk komutanlarının Rus komutan ve askerlerindeki gibi büyük azim ve morale sahip olmaları gerekirdi. Görüldüğü kadarıyla Enver Paşa bu hususa çok az önem vermişti. O Sarıkamış bölgesinde azami kuvvet toplamasına rağmen düşmanının vasıflarını hiç dikkate almamış ve Napolyon'un harpte manevi unsurun büyük kıymet ve önemi hakkındaki sözlerini de unutmuştu. Kolordu komutanlarından itibaren aşağıya doğru olan diğer Türk ast birlik komutanları Enver Paşa tarafından kendilerine verilen ve büyük cüret isteyen görevleri başaramamışlardır. Anlaşıldığına göre birliklere ve komutanlarına barış zamanı eğitimlerinde inisiyatifiyle hareket etmek, tehlikeye atılmak ve riske girmek gibi vasıflar aşılanamamıştır. Enver Paşa'nın sevk ve idare ettiği bu harekatın maceracı yönü birliklere yabancı gelmektedir. Türk ordusu da bulunan Alman öğretmenler de Türk kolordularının eğitimine ve onlara inisiyatifin ne demek olduğu hususunu öğretmeye belli ki vakit bulamamışlardır. Örneğin 26 Aralık'ta 29. Türk Tümen Komutanı Albay Arif Baytın, Sarıkamış'ta Yüzbaşı Muşelov'un iki topla açtığı ateşten şaşırmış, kendisine tam ve kesin bir başarı getireceği şüphesiz olan Sarıkamış taarruzunu durdurarak diğer Türk tümeninin gelmesini beklemeye karar vermişti. Bütün Türk komutanları, başta kolordu komutanları olmak üzere en ümitsiz taarruzlarını bile tereddüt göstermeden ve cesurca yapmakta ve mevzilerini delicesine bir inatla savunmuşlardır. Gerçekte ise onların arkalarında bulunan Enver Paşa'nın zalim askerleriydi ve tereddüt edenlerle geri çekilenleri merhametsizce kurşuna dizmekteydiler. Küçük komuta heyeti ve erlere gelince, onlar tarihi olan sabır ve tahammüllerini göstermişlerdir. Çatak ve Bardız üzerinden Sarıkamış'a taarruz eden birlikler, harekat için hiç de müsait olmayan bir araziden ilerlemek zorunda kalmışlardı. Türk askeri kışın en şiddetli zamanlarında bile muharebe edebilecek bir güce sahipti. Dondurucu soğuğun şiddetinden telefonların bile işlemediği zamanlarda, 2-3 hafta süreyle ve devamlı olarak bir barınaktan yoksun kaldıkları anlarda bile hiç durmadan muharebe etmişlerdir. Oysa bu asker düzensiz olarak beslenmekte ve erzak gelişi güzel verilmekteydi. Böyle tahammülü çok zor şartlar içinde bulundukları halde Türk askerleri kahramanca çarpışmışlar ve tam 10 gün hiç istirahat etmeksizin inatçı bir şekilde muharebeye devam etmişlerdir. Sarıkamış Harbi'nde Enver Paşa'nın komuta anlayışı hakkında düşüncelerini yazanlardan biri de 3. Ordu Kurmay Başkanlığı görevinde de bulunan Alman Yarbay Felix Guze'ydi. Yarbay Felix Guze 3. Ordu Kurmay Başkanı. Bu felaketin mesuliyeti Enver Paşa'dadır. Kuvvetli ve mert bir karakterde olan Enver Paşa bu mesuliyeti daima kendi üzerine aldı ve bunu hafifletmeye yahut gizlemeye hiç teşebbüs etmedi. Enver Paşa'yı bu cephedeki 3 haftalık müddete göre mütalaa etmek haksızlık olur. Kendisi o zaman 33 yaşında güzel, sevimli bir adamdı. Dikkat ve itina ile meramını ifade eder, muharebede hiç şahsını düşünmez, haksız yapılan bütün işleri arkadaşlarına ihtar eder, tehlikeli anlarında şahsen çok cesur ve soğukkanlıdır. Almanya'da birkaç sene bulunmasına ve çok yüksek askeri zekasına rağmen başkumandanlık vekaleti ve harbiye nazırlığı görevlerinin gerektirdiği kadar gelişmemişti. Genel olarak gördüğü işler şayan-ı hayretti. Mesela evvelce az çok işrete müptela olan eğlence zevk düşkünü, orduda alkol istimalini men etmişti. Hemen bütün Türk kumandanları gibi Enver Paşa da çok aşırı çalışırdı. Cüretli ve esaslı kararlar verir, yüksek sevk ve idareye ait noktayı nazarlarda daima sebat ederdi. Cesur, itimada şayan bir harp arkadaşı ve çok mühim bir şahsiyet olan hatırasını muhafaza ediyorum. General Nikolski, General Maslovski, Paul Muratov, Alman subayı Guze ve Fransız tarih yazarı Larcher gibi yabancı yazarlar genel olarak şu noktalarda birleşmekteydiler. Sarıkamış taarruzu planı kesin sonuca süratle giden iyi bir plandır. Ancak bu bölgede ve şiddetli kış koşulları altında uygulanması güçtür. Üçüncü ordunun ikmal sorunları, eğitim ve taarruz hazırlıkları böyle büyük bir kuşatma harekatını karşılayacak şekilde düzenlenmemiştir. Türk ordusunun büyük komuta kademelerinde bilgili ve cesur komutanlar vardır. Fakat bunların harp tecrübeleri az olduğundan büyük hatalar yapmışlardır. Küçük kademedeki subaylar her yönden çok iyidir. Özellikle Türk erinin sabır, cesaret ve disiplini kuşatma harekatının sonuna dek götürmüş ve bu muharebede Türk eri yenilmemiştir. Kar altında kalan Mehmetler. Beni kucakla, vücudumu sar. Gözyaşların sanki bir ölünün mezarı üstündeymiş gibi aksın. Euripides, Elektra. Harbin sona erdiği 18 Ocak 1915 tarihinde her iki taraf ordusu harp başlamadan önceki sınırlarında tekrar yer almış bulunmaktadırlar. yani Allah-u Ekber dağları dahil olmak üzere geniş bir alanı kaplayan harbin geçtiği bütün Sarıkamış bölgesi tekrar Rusların eline geçmiştir. Tabii ki bölgeyle beraber çatışmalar sırasında şehit düşen 3. Ordu askerleri de. İlkbahara kadar dağlarla çevrili açık arazide kar altında yatan Mehmetlerin, yaklaşan sıcaklarla beraber yeni salgın hastalıklara sebep olmaması için defnedilmesi gerekmektedir. Molla Mustafa dönemin din görevlilerinden. Karlar kalkıp ilkbahar gelmiş, Kars valisi Ziboviç Sarıkamış kaymakamına emir buyurmuş. Selim nahiyesindeki Türklerden 300 amele çıkarınız ve her 100 kişinin başında bir hoca bulunsun. Sarıkamış ormanlarındaki Türk askerlerinin cesetlerini toplayarak defnetsinler demiş. Sarıkamış'ın Türk köylerinden toplanan 300 amele ile ben de gittim. Ormanlar içerisinde donup kalan cenazeler için büyük büyük hendekler kazılarak bazısına 800, bazısına 500, bazısına 1000 tane Türk şehidini merasimle gömdük. Her hendeğin başına kaç şehidin defnolunduğunu yazarak taktık. Bir hafta kadar bu cenazelerin toplanması için çalıştık. Şehitlerin adedi 12 bin kadar oluyordu. Albay Maslovski, Rus ordusu kurmay başkanı. Harp bittikten sonra General Yudenich, Kars askeri dairesi kumandanına sıcakların başlamasıyla bulaşıcı hastalıkların çevreye yayılmasını önlemek için Sarıkamış muharebelerinde ölmüş olan Türk askerlerinin cesetlerinin vakit kaybetmeksizin ve süratle defnedilmesini emretmişti. 1915 senesi Mart ayında içinde benim de görev aldığım askerlik dairesi General Yudenich'e 23 bin Türk askerinin defnedilmiş olduğunu rapor etmişti. Sadece Sarıkamış civarında defnedilmiş olan Türklerin miktarı 18 bin civarındaydı. Bozat Köyü imamı Molla Mustafa'nın cenaze namazlarını kıldırdığı askerlerimizin defnedildiği şehitlikler ise şunlardır. Yukarı Sarıkamış Şehitliği, Batı Mahallesi Şehitliği, Sarıkamış Merkez'de, Soğanlı Dağ Şehitliği, Bardız Geçidi'nde, Allahu Ekber Şehitliği, Allahu Ekber Dağı'nda, Hamamlı Köyü Şehitliği, Çakır Baba Şehitliği, Akmezar Şehitliği, Köroğlu Köyü'nde, Asker Deresi Şehitliği, Turnagel Dağı'nın kuzeyinde, Yayıklı Şehitliği, Kanak Yayla Şehitliği ve Laloğlu Şehitliği. Rusların kontrolünde Türk köylüler tarafından yapılan definde bile kendini gösteren sayısal farklılıklar çok uzun yıllar boyunca da sürüp gitmiş ama genel kabul olarak Allahu Ekber dağlarında tek kurşun atmadan donarak ölen 90 bin kişi kalıbı hemen herkesin diye getirdiği ortak bir ifade haline almıştır. Tek kurşun atmadan bir gecede donarak ölen askerler efsanesi nasıl çıkmış veya çıkartılmıştır bilinmez. Ancak konunun uzmanları da Türk ve Rus yazarları da büyük farklara ulaşan harp kayıpları sayısı vermektedirler. 3. Türk ordusunun Sarıkamış Harbi'ne 150 bin kişiyle başladığını, 90 bin ölü, 40 bin, 50 bin esir verdiğini ve harp sonunda orduda 12.400 kişi kaldığını yazan Fransız tarihçi Larcher, Sarıkamış Harbi ile özdeşleşen 90 bin sayısının belki de en önemli ilk kaynak kişisidir. Çeşitli yazarların eserlerinde az veya çok farklı çeşitli sayılar verilmiş olsa da 90 bin sayısı Türkiye'de konuyla ilgili yapılan hemen bütün yayın ve haberlerde en çok kullanılanı olmuştur. Çeşitli kitaplarda yazılan diğer kayıp sayılarına gelince, Mareşal Fevzi Çakmak'a göre şehit, gazi ve firari dahi Sarıkamış'taki toplam kayıp miktarımız 60 bindir. General Fahri Belen'in hesaplarına göre ise 23 bin şehit, 7 bin esir ve 10 bin yaralı olmak üzere toplam kayıp 40 bin kişidir. Harekat esnasında 3. Ordu Kurmay Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Alman Yarbay Guze, 30 bin ölü ve 7 bin esir verildiğini, harp bittikten sonra Erzurum bölgesine toplanan ordu kuvvetlerinde 42 bin erin bulunduğunu bildirmiştir. Genelkurmay Atase Başkanlığı. Bizim kendi arşivlerimizden ve yazarlarımızdan edinilen bilgilere göre, Ruslar muharebe esnasında 7 bin esir aldıklarını ve muharebeden sonra 23 bin ölü gömdüklerini resmi yayınlarında bildirmişlerdir. Bu aynen kabul olunmaktadır. 11. Kolordu bölgesinde 10 bin, muharebe hatları gerisinde donma ve hastalık nedeniyle 20 bin erin daha öldüğü sanıldığından kayıpların toplamı 60 bini bulmaktadır. 14 Şubat 1915 günü toplanan ordu kuvvetlerinde 42 bin er gözükmektedir. Muharebeden önce 118 bin olan ordu mevcudundan 15 bin kadar ere ne olduğu bilinmemektedir. Bunlardan bir kısmının büyük bir olasılıkla mahalli çete teşkilatlarına katıldıkları ve bir kısmının da bölgedeki köylere dağıldıkları sanılmaktadır. Bu muharebede ölü sayısının çok fazla olmasının nedeni yeteri kadar sağlık personeliyle hastanelerin bulunmamasıydı. 3. Ordunun giyim, kuşam ve beslenme durumu da çok yetersizdi. Sarıkamış'tan sonra çıkan tifüs hastalığı da durumu daha feci bir hale getirmişti. Bu hastalıktan dolayı verilen kayıplar pek ağırdı. 3. Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa dahi tifüsten ölenlerin arasındaydı. Bu nedenle muharebeden sonra bu devrede verilen kayıplarla Sarıkamış Muharebesi süresince verilen kayıpları birbirine karıştırmamak icap eder. Rus-Kafkas ordusunun kayıplarına gelince, Ruslar kendi açıklamalarına göre muharebede 20 bin ve donma nedeniyle 9 bin ölü verdiklerini bildirmişlerdir. Buna tarafımızdan alınan 2000-3000 esir de eklenecek olursa Rus kayıplarının tamamının 32 bin civarında olduğu görülür. Bit destanı. Daha çiçek açmadan kurt düşer bahar tomurcukları içine. Shakespeare. Sarıkamış Harbi'nden sonra tifüs başta olmak üzere birçok salgın hastalık sebebiyle Erzurum merkezli bütün bir 3. Ordu bölgesinde inanılmaz trajediler yaşanmıştır. Harpten önce de yeterince önem verilememiş olan sağlık teşkilatı, imkansızlıkların da etkisiyle bütün bir Doğu Anadolu'yu kırıp geçen salgın hastalıklara karşı neredeyse çaresiz kalmıştır. Özellikle elbiselerin salgın hastalıkların baş sorumlusu olan bitten arındırılmasına kullanılan ve oldukça basit bir dezenfekte cihazı yapısındaki etüv makinesi bile yolların yetersizliği nedeniyle yeterince kullanılamamıştır. Sarıkamış harekatına katılan askerler arasında söylenen "Bizi Ruslar değil bitler yendi" sözü ile beraber 1915'te Moskovların yollarda zorla çalıştırdığı Türkleri kıran bitleri destanı gibi bazı şiirler hicivle karışık da olsa bir bit problemini bile aşamamış olan ülkenin içinde bulunduğu şartların da bir başka tipik göstergesidir. Yarbay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. Merhum Hafız Hakkı Paşa ordunun kırılmış olan cesaretini tekrar düzeltmek için bu kısa müddet içinde çok şeyler yaptı ve Şubat ayında tifüs hastalığından vefat etti. Kendisini meskeni ebedisine bırakırken çok gözyaşları akıtıldı. Bu cephede verilen kurbanlardan birisi de buydu. Sari hastalıklardan tifüs, lekeli humma, dizanteri hastalıkları şiddetle hüküm sürüyordu. Bu hastalıkların menzildeki büyük nakliyattan mı hasıl olduğu yahut huduttaki çete muharebelerinden mi alınmış olduğu malum değil ise de şarkta temizliğe çok itina edilmemesi herhalde bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep olmuş, çok yorgun düşmüş neferler de bu hastalık için çok müsait bir zemin teşkil eylemiştir. Şimdiye kadar alınmış olan sıhhi tedbirler ileri derecede ortaya çıkan hastalıkların önüne geçmek için kâfi gelmemişti. Hastanelerin adedi ve büyüklüğü hiç de yeterli değildi. Mevcut hastaneler de çok kirliydi. Çamaşır ve yatak noksandı. Doktorların miktarı da ihtiyacı karşılayamıyordu. Düzeltilmesine çalışılan vaziyet bu kadar felaketti. İslah için atılan adımlar çok yavaş işliyordu. Memlekette ne varsa peyderpey toplattırıldı ve hastanelerin adedi tedricen arttırıldı. Sarf edilen mesai ve ihtimam ile efradın maneviyatı da yavaş yavaş yükseliyor, iaşe düzgünce tanzim ediliyor ve hastalar için makul ve uygun tedbirler alınıyordu. Hastaların geriye nakillerinde çok büyük sıkıntılar çekiliyordu. Bu iş için demir yolu yahut otomobil yoktu. Hastaların sıhhatlerine uygun olmayan at arabası, kağını, mekkare gibi vasıtalarla hastaların nakledilmesi zaruriydi. Bunların miktarı da kâfi gelmiyordu. Yaya yürümelere uygun olmayan bazı hastalar yaya gidiyorlardı. Her gün cephede hasta miktarı artmaktaydı. Geriye nakliyattan sarfı nazar etmek de mümkün olmuyordu. Sıkıntılar giderek çoğalmaktaydı. Aslında salgın hastalıklarla mücadeleler Sarıkamış Harbi'nden çok daha önceki yıllara kadar uzamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1850'li yıllarda Kırım Harbi sırasında tanışılan tifüse çok kurban verilmiş, 93 Harbi'nde ve özellikle tifüse koleranın da eklendiği Balkan Harbi'nde 10 binlerce insan hastalanmış ve şehit düşmüştür. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sıhhiye Genel Müdürlüğü'nün Sarıkamış Harbi henüz başlamamışken 1914 yılında yayınladığı talimatnamesi, tifüs hastalığının ordu içinden bir türlü sökülüp atılamadığını ve devletin hastalık karşısında aciz kaldığını göstermektedir. Sarıkamış Harbi'nin sona erdiği 18 Ocak'tan sonra 3. Ordu'ya gönüllü olarak gelen ordunun yeni başhekimi Doktor Tevfik Sağlam da o dönemin genç ve cefakar tabip subaylarından birisidir. Doktor Tevfik Sağlam, 3. Ordu Baştabibi. Kafkas cephesinde 3. Ordu Sıhhiye Birliği'ne tayin olundum. 32 yaşında genç bir sıhhiye subayı olarak yüklendiğim bu ağır iş başında 3,5 sene kaldım. Bu hayatımın en mesut devresidir. Orada çok şey gördüm ve çok şey öğrendim. Doktor Tevfik Bey, Balkan Harbi'nden bu yana ordunun içinde bulunduğu yetersizliklerin bilincinde olan bir doktor subaydır. Sağlama göre Balkan Harbi'nde ordu silahları gibi sıhhi vasıtalarını da kullanamamıştır. Sıhhiye bölüklerini, seyyar hastanelerini hemen hiçbir yerde işletememiş, bozuk düzen ortasında her hekim ne yapabildiyse iş onunla kalmıştır. Avrupa'da Birinci Dünya Harbi'nin başlaması ve hemen ertesinde Türkiye'de de seferberliğin ilan edilmesinden sonra yaşananları hatıra defterinde aşağıdaki satırlarla anlatır. Doktor Tevfik Sağlam, 3. Ordu Baştabibi. Hastaneler cidden mahrum bir haldeydiler. Dezenfeksiyon vasıtaları hemen hemen yok gibiydi. Cephenin eksiklerini tamamlamakla meşgul olan sıhhi makamlar ise bunlarla meşgul olacak halde değillerdi. Şu tafsilattan anlaşılıyor ki seferberlik ilanından harp başlangıcına kadar geçen 3 aylık yığınak devresinde göze çarpan en büyük eksiklik geri sıhhi hizmetlerinin tertip edilememiş ve bilhassa geri sıhhi teşkilatının kurulamamış olmasıdır. Hastalıklar bilhassa lekeli tifo ve humma-i raciye birçok hekim ve eczacının hayatına mal olmuş, hastalıktan kurtulanların çoğu da henüz nekahatte veya hastalığın bıraktığı zaaf ve bitkinlik içinde bulunuyordu. Kol ordulardan 21 hekim esir düşmüş ve kaybolmuştu. Son derece güç olan uzun yürüyüş ve muharebeler esnasında birçok subay ve er soğuktan donarak öldü. Birçoklarının el ve ayakları dondu ve bunların bir kısmı sonradan öldü veya sakat kaldı. Geri dönen asker son derece bitkin bir haldeydi. Bunların çoğu en ufak bir tesirle hasta oldu ve öldü. Böyle bir muhitte salgınların büyük bir vüsat ve şiddet kesbetmesi tabiiydi. Hasta ve yaralılar her tarafa dağılmış, öteye beriye sığınmış, birçokları memleketlerine kadar yollanmış, bir kısmı da yollarda ölmüştü. Bilhassa Pasinler Ovası'nda, Tortum Vadisi'nde, Erzurum Ovası'ndaki köylere sığınan erattan ölenler olmuş, hastalananlar öylece bakımsız bir halde kalmışlardı. Mesela Köprü Köyü'nde henüz seyyar hastane teessüs etmeden evvel hasta ve yaralılar 15 kadar ev, ahır, samanlık gibi yerlerde firarilerle, ölülerle karışık bir halde bulunuyordu. Hasankale'de kışlada tesis edilmiş olan hastanede 1600, kasaba içinde 20 kadar evde 1000'den fazla hasta ve yaralı vardı. Bundan başka Hasankale'nin her evi hasta ve firarilerle doluydu. Hasankale civarındaki her evde 1000'den fazla yaralı ve hasta vardı. Başlarında bir hekim bile yoktu. Alvar köyünde 230 yaralı ve hasta yatıyor ve bunlara bir eczacı kendiliğinden bakıyordu. Erzurum hasta, yaralı, zuafa, firari, hülasa her çeşit erat akını karşısında kalmıştı. Sokaklarda, hanlarda, ahırlarda ölenler pek çoktu. Lekeli tifo ve humma-i raciye salgını en yüksek devresini bulmuştu. Sahra Sıhhiye müfettişi Süleyman Numan lekeli tifodan yatıyordu. Ordu komutanı Hafız Hakkı 3 Şubat 1915'te lekeli tifoya tutularak 13 Şubat'ta ölmüştü. Hekimlerin de hemen tamamı hastalanmış ve büyük bir kısmı ölmüştü. Erzurum hasta ve yaralılara yetmediğinden Erzurum Ovası'nda Ilıca, Kan, İstavuk köylerine de zuafa ve hastalar doldurulmuştu. Buralarda müthiş bir sefalet hüküm sürüyordu. Ölen ve kalanın hesabı belli değildi. Salgınlar ahaliye de sirayet etmişti. Erzurum'da ahaliden günde 20-30 kişi ölüyordu. Bütün vilayet erkanı şehirde ve köylerde hastanelerde çalışıyorlar, hastalara hizmet ediyorlardı. Bunlar arasında vazife başında hastalanarak ölenler de az değildi.